Ayrım 3, sayfa 30. Babam, kardeşim hemencecik gittiler. Ben galiba yine uyumuşum. Kadın bağırışmaları ve ağlaşmalarıyla uyandım. Tanrım, kalbim nasıl da atmaya başladı. Leoçi'nin yanında yatmıştım. Gerek onun gerekse anımı kurtlara yem olmaktan kurtarmak amacıyla. Yüzüm Leoçi'ye dönük uyuyordum. Ona sarılmıştım. Bir ara köpeğimi kollarından kaldırmak istedim ama olanaksızdı, çok ağırdı. Seslerin geldiği yöne bakıyorum. Kahverengi giysiler. Ama hiçbiri anımınki değildi. Anımın yattığını anımsadığım yere doğru bakmaktan çekiniyorum. Kulağına tekrar yanına geleceğimi fısıldayarak Leoçi'den uzaklaşıyorum ve kadınlara doğru koşuyorum. Gözlerimi iyice açıyor ve bildik kahverengi giysiyi arıyorum. Kadınlardan biri benim vaftiz anam Filiça. Başka biri yengem Harilena. Amcam Harilaos'un karısı. Diğerlerinin kim olduklarını pek anımsamıyorum. Kadınların arasında anımın bulunmadığını saptadıktan sonra onun kız kardeşi Kriti'yi aramaya koyuldum. Ama o da yoktu kadınların arasında. Filiça'nın vaftiz anasını gördüğüme öyle seviniyorum ki. Ama yengem Harilena'yı gördüğüme pek sevinçli değilim. Nedenini bilemiyorum. Yazları çoğu kez yataklarımızı terasta serer yatardık. Bir gece evimize birileri girmiş ve aşağıdan birkaç somun, birkaç çuval un çalmışlardı. Anam hırsızlığı Harilena'nın yaptığını düşünmüş ve Filiça'yı ona göndererek çaldıklarını geri vermesini istemişti. Sonuçta kadınlar birbirine girmişlerdi. Olayı şimdi anımsıyor ve çok komik olduğunu düşünüyorum. Anam Harilena ile ablam Filiça da onun kızı Potula ile kapışmışlardı. Yengemin iki çocuğu Niki ile Nikos taş atıyorlardı sürekli kavgacılara. Nedenini pek anlayamadığım kavganın sonunda yengem Harilena anama "Bak görürsün, faşistlere gidip sizi temizlemelerini söyleyeceğim," dedi. Bu korkutucu gözdağı kimilerince kullanılan ve herkesçe bilinen bir şeydi. Bu kavgadan sonra Harilena yengem köyü Skamniça'ya gitmişti. Şimdi burada önümde duruyor. Uzun boylu, belki anam kadar ve çok güzel. Hüngür hüngür ağlıyor, beni kucağına alıyor, yavrum diyor ve ağlıyor, sürekli ağlıyor. Pek kendimde değilim, tüm kadınlar bana sarılıyor. Artık kuşkum kalmadı, anam yok aralarında. Leoçi'ye dönüyor ve yerde yatan anama bakmaktan çekiniyorum. Leoçi'ye sıkıca sarılıyor ve ağlıyorum, ağlıyorum. Bunu kimseye haber vermemesini söyleyerekten. Üşüyorum. Küçük kuşumu anımsıyorum. Ağladığımı görecek, bunu Vasilis'e haber verecek, o babama söyleyecek, bunun üzerine ikisi de geri gelecek ve faşistler onları yakalayacak diye düşünüyorum. Gözyaşımı tutamıyorum. Çevreme bakıyorum, küçük kuşu arayaraktan. Anam, Filiça, amcam Yorgo, karısı Panorea, Pipi, hiçbiri yok. Leoçi'yi bırakıyor ve kadınlara doğru koşuyorum. Birileri elimden tutuyor beni. Birlikte yürüyoruz. Petros da burada. İki kişinin arasında yürüyor. Petros, Petros'cuğum, anamızı öldürmüşler. Ben mi söyledim bunu? Öldürdüler sözcüğünün anlamını bilmiyorum ki. Petros onu götürenlerin kollarında asılı ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Sus, sus küçük kuş. Görecek seni. Haber verecek diye düşünüyorum. Evimize doğru yürüdük. Yolun ortalarında, evimize yakın bir yerde, sağ tarafında büyük bir çukur açmışlar. Filçamızın vaftiz anası onu kucağında taşıyor ağlayaraktan. Kimi sözleri hala kulağımda. Nasıl kıydılar sana yavrucuğum, nasıl kıydılar? Ve örgülü saçlarını yoluyor sürekli. Beyaz bir yastık yırtıp Filiça'nın iki elini bağladılar birleştirerek. Ben vaftiz anamı izliyor, yaptıklarının gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama neden bağlıyorlar ellerini sanki? Çukurda iki erkek duruyor ayakta. Bakmak istedim çukura, engellediler. İki erkek ablamı kucaklarına aldılar, sonra da dışarıya çıktılar. Kadınlar durmadan ağlıyorlar. Ah ah, duasız gittiler. Lanet olasıca papaz gelmek istemedi. Anamı ben gelmeden çukura yerleştirdiler anlaşılan. Kadınlar ağlayaraktan Filiça'yı hazırlarken düşündüm bunu. Ama görmek istedim. Anamın çukurda olup olmadığını görmek istedim. Bir anda çukura atlıyor ve anamı görüyorum. Filiça ve diğerleriyle beraber. Bir an için anamla ablamın arasında büzülmek istedim. Ama yine o erkekler beni tutup dışarı çıkardılar. Kadınlar aralarında konuşurlarken duydum. Anamın kız kardeşi Kriti için şıllık kadın gelip ablasının çocuğunu yani beni toplayıp götürmedi dediler. Bu toplamak ne demekti acaba? Her çamaşırdan sonra anam ablama yıkadıklarını git topla derdi. Ama ben ne çarşaf ne de giysiydim. Kriti teyze nasıl toplayacaktı beni? Ayrıca Kriti teyzem şıllık değildi. Salt anamın kız kardeşiydi. Bir gün anamla beraber teyzem Kriti'ye gitmiştik. Lacivert renkte bir cezve ile kahve yapmışlardı. Ben de içmek istedim, anam vermedi. Salt ekmeğimi o siyah suya batırmama izin verdiler. Hiç beğenmedim, acıydı. Kadınlar sürekli ağlıyorlar, örgülü saçlarını yoluyorlar durmadan. Filiça'nın vaftiz anası yanağını tırmalıyordu. Yine papazı konuşmaya başladılar. Ah ah, dua okunmadan gidecekler. Ama ne gerek vardı papazın gelmesine? Saçlarını da yoluyor, yanaklarını da tırmalıyorlardı onlar. Papazın gelmesi neden gerekliydi sanki? Ninem Liu öldüğünde dedemin yukarı manastırdaki kalesine gitmiştik tüm aile. Kadınlar ağlamaklı ninemin 100 yaşlarında öldüğünü söylüyorlardı. Bunun dışında neler söylediler anımsamıyorum. Ancak papaz geldi deyince birileri şimdi çok ağlamalıyız işaretini verdi ve hep birden hüngür hüngür ağlamaya, saçlarını yolmaya, yanaklarını tırmalamaya başladılar. Uzun siyah sakallı, uzun entari giyinen birinin odaya girmesine dek. İki erkek küreklerle çukura toprak atmaya başladılar. Oradan ayrılmak istemedim. Kimileri zorla uzaklaştırdılar beni. Evimize gittik. Mutfağın raflarında tek bir ekmek bile yoktu. Saat anamın üzerine çivilediği kahverengi kumaş vardı. Petrus'u aradım gözlerimle, seslendim ona. Evde yoktu. Kötürüm olmuştum sanki. Kimi kadınların dediklerine göre Petrus, faşistleri görür görmez çevresine aldırmıyormuşçasına bir kuş kovalıyormuş gibi yaparak uzaklaşmış. Yukarı manastırda dedemin evine gittiğini düşündüm. Eve dönmemişti, faşistlerin korkusundan olacak. Ama faşistler yoktu artık manastırda. Babamın yakaladığı tilki geldi aklıma. Nasıl da benziyordu bizim Petrus'a. Faşistleri aldatarak uzaklaşmıştı koşarak. Zincirden kurtulan tilki gibi. Bir ara bir tabureye oturmuş buldum kendimi. Babam da üzerine zeytinyağı sürülmüş bir dilim ekmek veriyordu. Yemem için. Akşamdı, lambanın ışığı çok azdı. O da bizim odaya pek benzemiyordu. Babam ağlıyordu. Öyle garip ağlıyordu ki. Sessizce, salt yanaklarında gözyaşlarını görüyordum. Yüzü çok yakındı yüzüme. Ne ki onu pek anımsamıyorum. Salt gözyaşları canlı canlı. Ekmeği yiyemedim. Yine göğsümde bir düğüm, midime, boğazıma dek. Ağlayamıyordum. Babamın gözyaşlarına baktım sürekli. Tedirgin oluyordum. Çok tedirgin oluyordum. Hiç görmemiştim Sotiris'i ağlarken. Dayanamıyordum. Babamı ağlarken görmek dokunuyordu bana. Hiçbir zaman, hiçbir şey için ağlayacağımı düşünemiyordum babamın. Sotiris'ciyim. Neden ağlıyorsun? Sen, neden ağlıyorsun diye sormak istedim. Ama yapamadım. Sürekli ona baktım. Gözlerimin içine bakmasını istedim. Kafası eğik. Ye, ye demişti salt bana. Kucağına oturmak, bana bakması için onu zorlamak istiyordum. Beni okşamasını öyle çok istiyordum ki. İçimdeki düğümün çözülmesini ve hüngür hüngür ağlamayı öyle istiyordum ki. Düşüncemi anlamıştı galiba. Yüzüme bakmadan, sus, konuşma, yemeğini ye diye mırıldandı sadece. Ne vardı sesinde beni etkileyen? Hiç konuşmadan bana verdiği ekmeği yemeye başladım. Belki ilk ama kesinlikle son olarak ekmek veriyordu bana. Çok zor yutuyordum ekmeğimi. Hep anımsıyorum o anı. Ekmeğimi yutuyor ve sanki büyülenmiş gibi bakıyordum gözyaşlarına. Babamı böyle hiç görmemiştim ve bundan böyle yazık ki göremeyecektim. Şunu da anımsıyorum. Başka bir erkekle görmüştüm onu. Ablam Kalyopi'yi bir battaniyeye sarmışlar ve bir merdivene yükleyerek götürüyorlardı. Sanıyorum yukarı manastıra, dedemin kalesine doğru. Kalyopi yaşıyordu, ancak yaralıydı. Son olarak görüyordum babamı. Beli bükülmüş, sedye bulunamadığından bir merdiven üzerinde 12 yaşındaki yaralı kızını taşıyordu. Kül rengi bir battaniyeye sarılı olarak. Babam, yiğidim. Babacığım, Sotirisciğim. Yaşlı bir adam gibi yürüyordu, başı eğik. Ve ben nedenini bilemeden izliyordum onu, bir robot gibi. Onu izlerken günlerden biri, adı galiba Kızıl Sakan olan kişinin eve gelişini anımsadım. Öğle vaktiydi. Hava çok sıcaktı ve adam sırılsıklam olmuştu terden. Babamı sordum ona. Neredeyse gelir dedi. Babam da böyle terli mi diye sordum galiba ve o bana şu karşılığı verdi. Göreceksin, babandan bir nehir gibi ter akıyor. Ben hemencecik anıma gittim ve büyük fıçının içindeki suyu boşaltmasını söyledim. Babamın terini alması için. Acaba büyük fıçı bir nehir suyunu alır mı diye sormuştum kendi kendime. Babam geldiğinde açık olan kapının önünde durdu. O denli aydınlıktı ki, arkası aydınlık, çevresi aydınlıktı, öğle güneşinden olacak. Elinde bir portakal vardı, benim için getirmişti. Ama teri nehir gibi akmıyordu. Büyük fıçıya gereksinim kalmamıştı. Babama bakıyordum. Yukarı manastıra doğru yürüyordu, başı eğik, sırtındaki iskeleyle. Bir süre önce evimizin kapısı önünde duran o aydınlık adam, birkaç adım ileride yürüyen adama hiç ama hiç benzemiyordu. Şimdi o, başı öne eğik, yaşlanmış, üzerinde Kalyopi'nin yattığı merdiveni taşıyordu. O günden sonra babamı bir daha görmedim. Sonradan öğrendiğime göre faşist baskınından sonra manastıra jandarmalar gelmiş. Yanlarında bir de doktor varmış. katledilenler için ölü raporu vermiş ama yaralı olan Kalyopi ile hiç ilgilenmemiş. Yanında galiba ne sargı ne de iğne varmış. Ayrıca öğrendiğime göre babam Zafiro ve Andonia Kısarkulaku'ya haber salmış. Ya doktoru yukarı manastıra ya da Kalyopi'yi ona götürmelerini istemiş. Ne ki faşistler doktora yukarı manastıra gidip Kalyopi'nin vücudundan kurşunları çıkarsa onu öldüreceklerini, ayrıca manastıra yeniden gidip gelerek Kalyopi'yi gerekse orada bulunanları yok edeceklerini bildirmişler. İki kadın tüm çabalarına karşın doktor bulamamışlar. Yukarı manastıra gelip Kalyopi'yi doktor bulmak umuduyla Kalamata'ya götürmek istemişler. Ne ki geç kalmışlar. Kalyopi kangrenden yaşamını yitirmiş. Söylendiğine göre omuzlarında ve ayaklarında yaraları varmış. Ancak ölümcül değilmiş. Vücudundaki kurşunlar çıkarılsaymış yaşayabilirmiş. Ne ki hain solcuların yaşamları hiçten bile değersiz olarak algılanırdı. Yukarı manastırda ancak birkaç gün kaldım. Saat Filiça'nın vaftiz anasını anımsıyorum. Beni yıkıyor. Anamın benim için hazırladığı beyaz peçetelerle kuruluyordu. Oysa anam kimsenin o peçeteleri kullanmasına izin vermezdi. O gün vaftiz anam beni yıkadıktan sonra eve üç silahlı faşist girdi. Bunlardan birinin elinde, galiba kulis idi adı, ince uzun demir gibi bir şey vardı. "Buraya gel ulan," dedi bana. "Bu nedir biliyor musun?" diye sordu ve elindeki garip demiri gösterdi. İnce ince küçük demir parçalarından yapılmıştı. Çelik parçaları galiba. Çelik rengindeydi ve esnek. Ben adamın yanına yaklaştım, garip çubuğu incelemek için. Ama adam sert konuştu. "Buna kırbaç derler," dedi ve ayaklarıma sert bir darbe indirdi. Ödüm koptu. Canım yandı. Bağırmaya başladım. Avazım çıktığı kadar. İlk olarak bu denli acı duyuyordum. Kaçmaya çalışıyorum. Filiça'nın vaftiz anasını arıyorum gözlerimle. Ama diğer iki adam onu sıkıca yakalamışlar. Kurtulmaya, bağırmaya çalışıyor, dışarıya sürüklüyorlar onu. Bu Klis denen adam ne istiyor benden bilemiyorum. İçim allak bullak. Kulağıma garip gürültüler geliyor. İki eliyle yakalıyor beni. Odanın dışına kaçmam olanaksız. "Bırak beni ulan, ne istiyorsun? Patla Emi, neden dövüyorsun beni?" diye bağırıyorum. Babanın nerede olduğunu söylersen bırakırım seni diyor. "Hayır ulan hayır, hiçbir şey söylemem," diye bağırıyorum. "Konuşacaksın, konuş yoksa belini keser, üzerine tuz atarım." Çok duymuştum bu tehdidi. Kimden ne zaman anımsamıyorum. Korkuyorum, odadan çıkmak, kurtulmak istiyorum. Olanaksız. Adam bir eliyle iki elimi sıkıyor. Diğer eliyle kırbaçlıyor beni. Ayaklarımda dayanılmaz bir acı. Korkunç kırbacın değdiği her yerimden kan fışkırıyor. Konuşmazsam yaralarımın üzerine tuz dökeceğini düşünüyor ve ürperiyorum. Tüm gücümle bağırmaya başlıyor, adamın elinden kurtulmaya çalışıyorum. Elini ısırıyorum, tekmeliyorum onu. Ama boşuna. "Konuş, babanın nerede olduğunu söyle, seni serbest bırakayım." "Hayır, hayır ulan, biliyorum ama söylemem." İniyorum ama bir yandan da seviniyorum. Gözümden hiç ama hiç yaş akmıyor. Babamın manastıra yakın bir yerde olduğuna eminim. Gizlendiği yerlerden kimilerini biliyordum. Kötü Dağ, Kavelari, Delik ama hiçbirini söylemeyecektim. Kötü Dağ'da olması olasılığı var babamın diye düşünüyor ve çığlık atıyorum. "Biliyorum, biliyorum Sotiris'in nerede olduğunu ama açıklamam." Neden söyledim sanki bunları? Giysimi yırtıyor. Boğacak neredeyse beni. Ağır küfürler savuruyor sürekli. Yere atıyor beni yüzüstü. Ne yapmak istediğini bilemiyor, taş kesiliyorum. Nefes bile almıyorum. Saat içimdeki o garip darbeler ve ayaklarımdaki yanmalar. Ve belime inen ilk bıçak darbesi. Dayanılmaz bir ağrı. Şimdi de o ulumaya başlıyor. "Konuş ulan. Ya konuşursun ya da derini soyarım." Ve ben sesimi çıkaramıyorum. Başka bir şeyle meşgul olduğunu duyuyorum. Bıçak darbesi dışında. Kafamı kaldırıyorum ama göremiyorum. Salt sert bir şeyi ısırdığını ve dişleriyle ezmeye çalıştığını anlıyorum. Biraz sonra ağrı duyduğum yerde o denli dayanılmaz ve tarif edilemez bir acı. Ve yine elimde olmadan bağırmaya başlıyorum. Ama o da uluyor bu arada. "Konuş ulan," diyor ve küfürler savuruyor. "Ulan pipi gibi yapsan beni, yine de konuşmam." Kaç bıçak darbesi. Bugüne dek izleri var üzerimde. Ne ki babam Sotiris'i ele vermedim. Yanılmıyorsam bir süre Kötü Dağ'da gizleneceğini söylemişti babam bize. Ama yanılıyor da olabilirim.